Ayrım 2. Eğer bahçede değilse ya da babaannemle birlikte bir ziyarete gitmemişse annemin bulunacağı tek yer oturma odasıydı. Babaannem Kıratların çektiği faytonuna binerek ara sıra gezmeye giderdi. Ama annemin böyle bir lüksü yoktu. Bu yaşam tarzından bilmem sıkılır mıydı? Sıkılıyorsa bile bunu hiç belli etmezdi. Esasında onu kızgın gördüğüm olmamıştır. Her zaman sessiz ve sakindi. Eğer o otururken salona girmişsem, nakışını bir kenara bırakır, koltuğa hemen yanı başına birkaç kez vurarak beni oturmaya ve neler yapmakta olduğumu anlatmaya çağırırdı. Bu daveti çoğunlukla duymazlıktan gelirdim. İnci'nin enerji dolu kişiliği dururken bu sessizliği ne yapayım ben? Ama sabahları çoğunlukla İnci de bulunmazdı ortalıkta. Ya Feride'ye yardım ediyordur yukarıda ya da küçük kardeşi Mehmet'e bakıyordur. Evin üst katı bana yasaklanmıştı. Canım sıkılarak gene bahçeye çıkar, denizden geçen gemileri izlemek için elma ağacına tırmanırdım. Bu ağacın üstünde martıların seslerini dinleyerek çocuksu düşlere dalarak az mı zaman geçirmişimdir? İnci'nin eve dönmemi emreden sesi duyulana kadar. Bir sabah babamın odaya girmesiyle erkenden uyandım. Adet olduğu üzere beni birkaç kez havaya fırlattıktan sonra dedemin odasına gitmemi söyledi. Koşarak gittim. Kapıya vardığımda yine de hazırlıklı olmak için durdum ve içeriye bir göz attım. Dedem yatağında oturuyor, kaşlarına kadar çekilmiş gecelik külahının altında gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Pek gülünç bir görünüşü vardı. Beni içeriye çağırdı. Onunla küs olmak artık canıma tak etmişti. Sevinçle yatağına zıpladım. Benim yaşımdaki bir çocuk için anlatılmaz heyecan ve serüvenlerle dolu olan bu geniş yatağa tekrar çıkabilmekten büyük mutluluk duyuyordum. Eskiden çarşafların altına girer, karanlıkta yolunu kaybetmiş bir yolcu gibi sürünürdüm. Bu arada büyük babam da kükremeye benzer sesler çıkararak vahşi bir aslan rolü yapardı. Çığlıklarımın arttığı bir anda üstümden çarşafları birden çekip kaldırırdı. Gün ışığının yüzüme çarpmasıyla gerçek dünyaya dönmüş olurdum ama bir süre daha kalbim küt atmaya devam ederdi. Sonra o Feride'yi çağırmak için zili çekmemi söyler. Feride geldiğinde kahvaltımızı isterdi. Bu anlattığım sabah da olay aynı şekilde gelişti. Oynadık, itiştik ve kükredik. İnci beni giydirmek için götürürken dedem o gün kahvehaneye birlikte gideceğimizi söylüyordu. Yaşasın, yeniden dost olmuştuk. Oysa o gün kahvehaneye gitmedik. Tam evden çıkarken kararını değiştirdi. Sanıyorum yaşadığımız olaylar kadar bu karar değişikliğinin de etkisiyle o kötü günü unutamadım. İlk ve son olmak üzere deniz kenarında onunla konuşarak yürüdük. Dedemle civardaki kahvehaneden öteye daha önce hiç gitmemiştik ama bu nefis bahar sabahı iki eski arkadaş gibi Marmara'nın kıyısında salınarak dolaştık. Şimdi ne zaman temiz bir havada kıyıda yürüyüşe çıksam bu saygıdeğer yaşlı adamın arkasında hoplayıp zıplayarak giden 5 yaşındaki çocuk olurum. Hem yürüyüp hem de konuşmak onu yormuştu. Bastonunun üstüne gittikçe daha fazla eğiliyordu. Sonunda soluk almak için kayaya oturdu. Denize yaklaşmamam kaydıyla kumda oynayabileceğimi söyledi. Bu izni alınca kıyıda deniz kabukları toplamaya başladım. Her yeni kabuğu bulduğumda ona seslenip gösteriyordum. Bir keresinde yanıt alamayınca dönüp baktım. Beni eliyle yanına çağırıyordu. Çoğunlukla küçük çocuklarda bulunan sezgi yeteneğiyle bir terslik olduğunu anladım ve ona doğru koştum. Ama gene içten gelen bir dürtüyle bu aksiliği kabul etmek istemiyor, oynayacağım, oynayacağım diye bağırıyordum. Peki değilim yavrum, haydi hemen eve gidelim dedi. İçimde korkunun ilk soğuk dalgaları yayılırken istemeden deniz kabuklarımı topladım. Çocuklarda ve hayvanlarda içgüdü ne kadar da kuvvetli. Şimdi bir tehlikeyle karşılaştığımda bunu çocukluğumda olduğu kadar açıklıkla göremiyorum. Yıllar insanlardaki o hayvansal çevikliği törpülüyor, yok ediyor. Bugün beklenmedik bir durumla karşılaştığımda kılım kıpırdamıyor ama o gün dedemin katıksız bir tehlike içinde olduğunu sezmiştim. İçimdeki sıkıntı dayanılmaz boyutlara eriştiğinden elini sıkıca tuttum. Yarı yola vardığımızda küçük camiden çıkan imama rastladık. Telaşlanan imam yumuşak bir sesle dedemle konuşmaya başladı. Bir başka kişinin de duyduğum tedirginliğe ortak olması içimi rahatlatmıştı. İmam dedemin koluna girdi, yavaş yavaş yürüyerek evimize giden son yokuştan inmeye başladık. Eve vardığımızda beni İnci'nin yanına gönderdiler. İnci Mehmet'le birlikte bahçedeydi. Kardeşim o zamanlar henüz 18 aylıktı ve yürümeye yeni başlamıştı. O kadar çıtkırıldım olmasına canım sıkılırdı. Ne zaman biraz koşmak, bağırmak istesem annem veya İnci hemen karşı çıkarlardı. Aman Mehmet uyuyor, uyumaktan başka bir şey bilmezdi. Acaba bir gün gelip de büyüyecek ve benimle oynayabilecek mi merak ederdim. Ara sıra içimden onu sevmek, yumuşak yanaklarına dokunmak, elimi kaygan kafasında dolaştırmak gelirdi. Bazen de o beni çağırır, elimi tutarak bir alay anlaşılmaz şey söylerdi. Ama büyük babamı eve getirdiğimiz gün o kadar tedirgindim ki onun bu maskaralıklarını çekecek halde değildim. Gözleri merakla büyüyen İnci büyük babama yolda ne olduğunu sordu. O sabah saatlerce bahçede sıcağın altında bekledik. Öğle yemeği için içeri girdiğimizde annem yemek odasındaki büyük masada tek başına oturuyordu. Biz çocuklar İnci ile odanın gerisindeki ufak masada ayrı yerdik. Oradan bütün yemek boyunca annemi izledim. Dalgın bir şekilde çatalıyla yemeği didikliyor, kristal sürahiden kendisine bardak bardak su dolduruyordu. Yemeğin ortasında birden içeriye Feride girdi ve doktorun geldiğini haber verdi. Annem zaten doğru dürüst yemediği yemeği bırakarak odadan ayrıldı. İnci Feride'ye ne olduğunu sordu ama Feride gözleri benim üstümde bilmediğini söyledi. Öğleden sonra babamı çağırdılar. Holde yanımdan geçerken yüzü çok üzüntülü görünüyordu. Beni görmedi bile. İnci bizi oyun odasına götürdü. Dışarısı artık çok sıcak olmuştu. Mehmet odadaki geniş halının üstünde emeklerken tahta kutu oyuncaklarımla oynadığımı şöyle böyle hatırlıyorum. İnci ise pencerenin yanındaki salıncaklı iskemlede oturmuş, yanına onarılacak yiyeceklerin sepetini almıştı. Havanın sıcaklığı ile hepimiz bir hoş olmuştuk. Kısa bir zaman sonra içeri babam girdi ve beni kucağına alarak ''Büyük baban çok rahatsız, seni görmek istiyor. Yanında akıllı uslu davranacaksın, değil mi?'' dedi. Fazla bir şey anlamamıştım ama gene de başımı salladım. Günün olaylarına bir anlam veremiyordum. Birlikte çıktık. Büyük babamın odası alacakaranlıktı. Pencereler açıktı ama önlerindeki kalın yeşil güneşlikler gün ışığını içeriye sokmuyordu. Annem yatağın kenarında oturmaktaydı. Elinde Kabe'den gelen zemzem suyuyla dolu gümüş ibrik. Bu ibrik ancak çok önemli günlerde ortaya çıkardı. Büyük babam bir zamanlar Mekke'ye hacca gitmiş, gelirken yanında bu zemzem suyunu getirmişti. Babaannem bir pencerenin yanında ayakta duruyordu. Gözlerini güneşlik arasından her ne görülüyorsa ona dikmişti. Dışarıdaki azgın güneş ışığı gözlerini kamaştırmış olmalı ama o sanki bunun farkında değil. Bir heykeli andırır şekilde hiç kımıldamadan duruyor ama bu arada yanaklarından aşağıya gözyaşları sicim gibi iniyordu. Her zaman güçlü olmayı başaran babaannemi böylesine kendini bırakmış görünce iyiden iyiye korktum. Doktor bir köşede adeta nefesini tutmuş sessizce ellerini yıkıyordu. Biz içeri girdikten sonra annem ibriği yere bırakarak beni babamdan aldı. Babam yatağın öbür tarafına geçti. Kur'an'ı açtı ve yumuşak, ahenkli sesiyle okumaya başladı. Ben hiç alışık olmadığım bu hava içinde şaşkına dönmüş, sürekli büyük babamı izliyordum. Parmaklarını oynattı, annem beni kendisine doğru kaldırdı. ''Babacığım, bakın İrfan geldi.'' dedi. Büyük babam halsiz elini başıma koydu, parmakları saçlarımın kıvrımları arasından geçip yüzüme indi. Elini öptüm. Gözlerim bir türlü akmayan yaşlarla yanıyordu. İhtiyar adam bir şeyler söylemek isteyince doktor hemen yaklaştı ve başıyla beni gösterdi. Annemle dışarı çıktık ama o İnci'nin yanına gitmemi söyleyip tekrar içeri girdi. Arkasından kapı yavaşça kapandı. Orada sessiz sağlıkta yapayalnız kalınca ağlamaya başladım. Sonra pencerenin dışında büyük şişman bir güvercinin uçarak geçtiğini gördüm. Gırtlaktan gelen boğuk bir sesle ötüyordu. O günden aklımı en çok yer etmiş olan işte bu sestir. Hamamdaki despot. Genellikle haftada bir babaannem etrafında insan görmek isterdi. Bu özlemi duyduğunda gittiği yerde hamamdı. Hamamlar dedikodu ve züppelik yuvası olmakla birlikte civardaki kadınlara evden dışarı çıkma olanağı yarattığından o dönemde önemliydi. Hamama gidenler günün en az 7-8 saatini orada geçirirdi. Genç kızlar pembe beyaz göğüslerini, bacaklarını orada sergiler. Evlenecek yaşta oğlu olan kadınlar eve döndüklerinde falancanın çıplak vücudunu ballandıra ballandıra anlatacakları bilgiyi orada edinirlerdi. Evlilikler böyle kulaktan duyma haberler üzerine kurulurdu ama temelleri ne derece sağlam olurdu bilinmez. Hamamın sıcak odaları kıskançlıklar ve birbirlerini çekememe duygularıyla fokurdar, hatta aynı erkeği gözüne kestirmiş olan kız anaları arasında kavgalar çıktığı bile olurdu. Kız analarına kıyasla oğlan anaları hamamda daha görkemli köşelere kurulurlardı. İki grup birbirinden tamamen ayrı olarak kümeleşir, bir yabancı bile bu tombul kendinden emin bayanların hangisinde malın iyisi vardır bilebilirdi. Kız anaları dikkati çekmek amacıyla bol bol kahkahalar atarken oğlan anaları üstünlüklerinin bilincinde sessizce divana uzanır, gürültü ve dedikodudan kaçınarak etrafı izlerlerdi. Bu arada meyve dişleyen, yapmacık bir şekilde gülümseyen ve pek iddialı yürüyen genç kızları gözden geçirirlerdi. Şayet bu çekici mahluklardan birini sırtlarını keseletmek tenezzülünde bulunurlarsa, diğerleri hemen bu lütfun neden bahşedildiği konusunda fikir yürütmeye başlarlardı. Keseleme işi bittiğinde ihmale uğramış kızların anaları usul usul yaklaşır, yanlarından ayrılmış olan genç kız hakkında sırtını keseletene olmadık öyküler anlatırlardı. Babaannemin satışa çıkaracak oğlu yoktu ama gene de hamamda hatırı sayılırdı. Gün gelir, özlemi depreşir, birden falanca tarihte hamama gidileceğini bir çırpıda açıklayıverirdi. Aynı toplumsal özlemi duymayan, hele bozulmuş ya da beklemeli aşk maceralarından zevk alacak yaratılışta olmayan annem, ona çok ender olarak eşlik ederdi bu hamam gezilerinde. Çoğunlukla babaannemin açıklamasını izleyen günlerde, evdeki işçilerin nedenli yoğun bir çalışmanın beklediğini düşünüp iç çekerdi. Eskiden babaannem beni de hamama götürürdü ama ben 5 yaşıma bastıktan sonra diğer büyüklerim gelişmiş bir çocuğun çıplak kadınlarla dolu bir ortama sokulmasını eleştirmeye başladılar. Gerçi böyle bir şeyi başkaları yapıyor olsaydı ilk itiraz sesi babaannemden yükselirdi kuşkusuz. Ama konu ben olunca söylenenleri kulak arkası edip 5 yaşın hamama gitmek için pekala uygun olduğunu söylemeye ve beni yanında götürmeye devam etti. Hamamda 2 özel oda tutardı. Biri soyunmak, diğeri yıkanmak için. Halka açık olan kısımda herkesle birlikte yıkanamazdı ya. Toplumsal olmanın da bir sınırı vardı. Bir keresinde ertesi sabah hamama gideceğini açıkladığında evde yarattığı kargaşayı hatırlıyorum. Bu haberle evdeki düzen neredeyse felce uğradı. İnsan hamama gideceğini böyle gelişigüzel bir şekilde bir gün önceden mi açıklar? Hazırlık yapmak lazım, özel yiyecekler almak, düzenlemek, paketlemek lazım. Sonra odaların önceden ayırtılması işi var. Annem onu bir sonraki gün gitmesi için boşuna kandırmayı uğraştı ama babaannem kararını vermişti bir kere. Sabah Feride'yi hamama gönderdiler gideceğimizi bildirsin diye. Benim de babaanneme eşlik etmeme karar verilmişti. Şimdi düşünüyorum da Feride bu kargaşanın içinde bulunmaktan zevk alıyordu galiba. Öyle ya, babaannem civarın en hatırı sayılır hanımıydı ve onun sözcüsü olarak hareket etmekle diğer hizmetçilerin yanında bir ayrıcalık kazanıyordu. Hamam sahipleri babaannemin kaprislerine alışıktılar. Ne zaman istese ona özel oda bulurlardı. Bu iş için gerekirse bazı müşterileri tutmuş oldukları odalardan bile çıkarırlardı. Babaannem gibi bir kadını gücendirecek değiller ya. O da bunun farkındaydı ve zamanında başkalarının hakkına saldırmaktan çekinmezdi. Gören de sanır ki saraylı soyundan. Hamam odaları ayarlanınca Hacer'le yemek konusunda uzun ve sonuç vermeyen bir tartışmaya sıra geldi. Arabacı Murat tam annem onu başka bir iş için kullanacakken alelacele pazara gönderildi. Murat kısa boylu bir adamdı. Elindeki pazar sepeti ise neredeyse kendi boyundan büyüktü. Döndüğünde sepet ağzına kadar ve sanırım bir kısmı hamam faslından sonra atılacak olan yiyeceklerle dolmuştu. Ama babaannem istediğini yaptırmıştı ya, artık bir melek kesilmişti. Bu lüzumsuz harcamayı açıklamak için hamamda çeşitli şeyler yemeyi sevdiğini söylüyordu. Ayrıca hamama gitme şansı olmayan diğer ev halkına da aynı yiyeceklerden bırakmak gerekirmiş. Cömert ki ne cömert. Aslına bakılırsa evde her zaman iyi yemek pişerdi. Sadece hamam günü değil. Nedenine gelince yiyecekleri çekingen annemin fikrini bile almaya gerek görmeden ısmarlayan gene babaannemdi. Başkasının da bir fikir üretebileceği veya o fikrin kendisininkinden daha parlak olabileceği aklından bile geçmezdi. Hele hele yeni fikirlere hiç yüz vermezdi. Yemek konusundaki yenilikler onca hazımsızlığa, mide delinmesine, sinir bozukluğuna ve tüm hastalıklara yol açardı. O gün Hacer fıstıkla üzümü kavurup yaprak dolmalarını sarmaktan mutfaktaki sobanın başından ayrılamadı. Babaannem ikide bir mutfağa dalıyor, bu işlere başkasını karıştırmayan Hacer'e sözüm ona yol gösteriyor ve her şeyin tadına bakıyordu. Böyle sinir bozucu anlarda acaba Hacer birden isterik ağlama nöbetine tutulacak mı veya masanın üstündeki çatal bıçağı yere fırlatarak bir gösteri yapacak mı diye beklerdim. Ama zavallı Hacer'in sesi çıkmazdı. Babaannem soğumakta olan dolmaları koklarken ve çoğu zamanda bunların ancak Hristiyanlara yaraşacağını söyleyip yeniden dolma yapılmasını emrederken Hacer'in yüzünde en ufak bir değişiklik olmazdı. Feride ise ağır şuruplu kadın göbeği tatlılarında ustaydı. Bunlar iyi yapıldığında tüy gibi hafif ve fevkalade lezzetli olur. Ben de öylesine severdim ki kadın göbeği yapılırken mutfakta lüzumundan fazla oyalanırdım. Olur ya, belki bir tane de bizim ağzımıza düşer. Kibirli Feride'nin mutfağa gelmesiyle Hacer'in sabrı taşardı artık. Bir homurtu, bir homurtu. Bunu anlatmakta olduğum gün sevgili Feride'si mutfağa gelince artık işlerin aksamayacağına inanan babaannem İnci'yi aldığı gibi yukarıdaki yatak odasına götürdü. Böylelikle ortalıkta biz çocuklara göz kulak olacak kimse kalmamıştı. Ama ne yapalım, hamam öncesi bu. İnci babaannemin gösterdiği temiz örtüleri, peştemalları, çeşit çeşit havluları dürmeye başladı. Gizli köşelerden sabun kalıpları, büyük kolonya şişeleri gibi bir bayanın yıkanırken gerek duyacağı her türlü nesne çıkartıldı. Bunlar ufak, işlemeli bohçalara sarılırken babaannem beni yukarı çağırıp hamamda nasıl davranmam gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Ardından birkaç kere merdivenlerden gereksiz bir şekilde inip çıktıktan sonra nefes nefese salona girdi ve hiç de zarif olmayan bir biçimde kendisini koltuğa bırakıverdi. Bir yandan aceleyle yelpazeleniyor, öbür yandan da annemi çok yorulduğunu söyleyip dert yanıyordu. Hamama gitmek istediği günler acaba neden bütün işler onun üzerine yükleniyordu böyle? Hacer dedi, 5 para etmez. Başka yerde onu bir gün bile tutmazlar. Ama işte ben acıyorum, atamıyorum. Haksız yere Hacer'e yapılan bu eleştiriler karşısında artık annem dayanamadı. Her hamam arifesinde ev düzeninin alt üst olduğundan yakındı. Kulaklarına inanamayan babaannemin sessizliğiyle cesareti gittikçe artıyordu. Hem ben hem de çocuklarım bütün gün ağzımıza bir lokma yemek koymadık. Oysa Hacer 2 kez dolma pişirdi ve her seferinde de dolmalar çöpe atıldı. Bu gidişte hepimiz açlıktan öleceğiz dedi. Hiç üstüne almadığı bu eleştiri sanırım babaannemin canını sıkmıştı. Yerinden fırladı ve Murat'ı çağırmak için zilin ipine asıldı. Ona derhal kasaba gitmesini ve evdekiler için et almasını söyledi. Kendi karnı da zil çalan Murat, babaanneme fikir değiştirme fırsatı vermeyecek bir çabuklukta evden ayrıldı. Babaannem ise mutfağa geçti. Hacer'e her işi bırakıp öğle yemeği hazırlamasını emretti. Sabahtan beri nakış yapmış olan annem açlıktan bayılmak üzereydi. Derken tam bu sırada babaannem saçının kınasını hatırladı. Feride kadın göbeklerini bırakıp hemen gelmeliydi. Kına neden bu saate kadar hazırlanmamıştı bakalım? Babaannemin aksiliğinden bizler de etkilenmekteydik. Özellikle ben öyle hırçınlaşmıştım ki en sonunda İnci hırsından ağlamaya başladı. Hele bir hamama gidelim dedi kenetlenmiş dişleri arasından. Seni haşlanmış istekozdan beter edeceğim. Tependen aşağı kaynar sular dökeceğim. Burnunu öyle bir çekeceğim ki fil hortumu gibi uzayacak. Gözüm korktu. Aceleyle Hacer'in yanına kaçtım. Hacer bana bir parça şeker verdi ve etrafı kolaylıkla seyredebileceğim yükseklikte bir tabureye oturttu. Mutfak yemek kokularıyla dolmuştu. Ben ise artık yerinde duramıyordum. O nedenle Hacer'den beni tabureden tekrar indirmesini isteyip babaannemi aramaya koyuldum. Yatak odasındaydı. Çok şükür iyiliği üstündeydi. İçeri girmeme ve kapının yanına dikilip Feride'nin ne yapmakta olduğunu seyretmeme ses çıkarmadı. Böylelikle son derece gülünç bir sahneye tanık oldum. Babaannem aynanın önünde arkası dik bir sandalyede oturmaktaydı. Feride arkasında duruyor ve kına sürdüğü her saç tutamının altına temiz beyaz kağıt parçaları yerleştiriyordu. Yanlarındaki alçak hasır iskemlenin üstüne bir gümüş kase konmuş. Kasenin kenarları iğrenç bir kına balçığı ile kaplı. Onun yanındaki magribi sehpada ise kar gibi havlular ve içi altın peketelerle dolu bir tepsi duruyor. Babaannem saçındaki kınıdan dolayı aşağı inemiyordu. O nedenle vaktini dizlerine yerleştirdiği koca bir tabaktan lokum yiyerek ve gül şerbeti içerek odasında geçirdi. İnci'nin getirdiği öğle yemeğini ise pek aç olmadığı ve canı bir şey çekmediği gerekçesiyle geri göndermek istedi. Hemen ben sahip çıktım yemek tepsisine. Babaannemin buna bir diyeceği yoktu ama annem tepsiden yemek yediğimi duyunca kızmış ve yukarıya İnci'yi göndermişti. Beni alıp yemek salonuna indirmesi için. Babaannemin sıcak havalı, değişik kokulu odasından ayrılırken ayaklarım geri geri gitti. İnci'nin işiydi bu. Merdivenlerden inerken parmağını ısırıverdim. Öğle yemeğinden sonra Feride bütün sabah İnci'nin özene bezene hazırladığı hamam takımlarını ve iç çamaşırlarını yeni baştan düzenledi. İnci her kıvrıma bir lavanta çiçeği, torbası sokmayı unutmuştu da ondan. Evdeki tüm çekmeceler ve dolaplar bu ufak, muslinden yapılmış torbalarla dolu olduğundan evin içi her zaman lavanta kokardı. Avurtları içine çökük, delişmen çingeneler her yıl bu çiçekleri dağlardan toplar, daha sonra şehirde satmak üzere hasır sepetler içinde getirirlerdi. Aslında bahçemizin bir köşesinde lavanta çiçeği vardı ama her nedense biz gene de bu çingenelerden alırdık evde kullandıklarımızı. Çok küçük olduğum günlerden gözlerinin içi pırıl pırıl yanan bir çingene kızı hatırlıyorum. Sokağın köşesinde durup adeta şarkı söyler gibi lavanta, lavanta diye bağırarak geldiğini haber verirdi. Feride kızı çağırır ve kendisiyle fiyat konusunda çetin bir pazarlığa girerdi. Hacer ona kahve pişirirken ben de masanın üzerine oturan ve fütursuzca çıplak bacaklarını sallayan bu çingene kızın koyu renkli değişik yüzünü seyretmek üzere gizlice mutfağa girerdim. Bazen babaannem Hacer'e yemek çıkarmasını söylerdi kız için. Böyle günlerde yemekten sonra annemle babaannemin falına bakmak için salonuna çağrılırdı. Öylesine inanırlardı ki fala, onları çocuk sanırdınız. Salon kapısının hemen iç kısmında pis ayaklarını görkemli odanın hallarına süremeyeceği bir noktada yere oturması için bir yastık verilirdi Çingene'ye. Önce kristal topunda bir şeyler okurdu. Sonra kemirinin kenarından bir avuç bakla çıkarır, bunları bir takım mavi boncuklarla birlikte temiz bir mendilin üstüne yayar ve fal bakmaya haydi bakalım yeniden başlardı. Bu iş bitince babaannemin havada fiskelediği altını bir maymun çevikliğiyle kapıp koynuna sokardı. Badem biçimli kınalı tırnakları, ince uzun parmakları vardı. Ufacık esmer yüzündeki ağız sanki her zaman gülüyor, izlenimini uyandıran biçimde hafif aralıktı. Rengarenk garip entariler giyerdi. Parlak siyah saçları aralarından boncuklar geçerek örülmüştü. Çadırdaki hayatını ve kocasını anlatırdı bizlere. Adam köylülere bazen de İstanbul'daki zengin evleri satmak üzere sepet yaparmış. Çingene kız bize öyle akıllı, öyle işveli görünürdü ki ona koca olacak adamı düşümde şöyle yakışıklı, bembeyaz dişli, başını her oynatışta küpesinde güneş yanan yağız bir külhan beyi olarak canlandırırdım. Kızın acayip cazibesi ölçüsünde çekiciliğe sahip, uzun boylu, kuvvetli bir adam olmalıydı bu. Bir gün Murat'ın kullanması için sepet satmak üzere karısıyla birlikte bize geldiğinde gözlerime inanamadım. Kısa, zayıf ve çirkindi. Çiçek hastalığı ile delik deşik olmuş yüzü, hain kurumlara sahip ağzı ve para hırsıyla kısılmış gözleri hiç de güven uyandırmıyordu insanda. Bir karanlık gece gibi tehlike ve kötülüklerle doluydu sanki. Kendisinden korktum. Ayrıca karısını müthiş kıskanıyordu. Onu yanında Çingene kızın kişiliği silinmiş, her zaman içi gülen gözlerini Feri sönmüştü. Bir de üstelik adam Feride'ye asılmaya kalkmıştı. Feride böyle şeye pabuç mu bırakır? Birden sert, ters, adeta babaannemi andıran bir kişi oluverdi. Bu defa adam Hacer'in geniş kalçalarını vurmaya, Hacer huylandıkça da kahkahalarla gürlemeye başladı. Dayanamadım ve mutfaktan salona kaçıverdim. Gözlerim nedeni anlayamadığım yaşlarla dolmuştu. Adamın kabalığı karşısında hiç işe yaramayan çocuksu bir öfkeyle kabarmıştı içim. Öbür yandan da Çingene kızın haline acımıştım. Hayattaki beklentilerin çok ender olarak gerçeğe uyduğunu o zaman henüz bilmiyordum. İkinci ayrımın sonu, sayfa 19.